Bugünün müştemetni Matta kitabından bulunmaktadır. Bölüm 11'de. Ayetler 11 ila 19. Matta 11. Ayağa kalkıp Rabbin sözünü kulak verelim.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Faftis Çiyahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde ve en küçük olan ondan üstündür. Faftis Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor. Zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz, gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzetmeyin? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına, size kaval çaldık, oynamadınız, ait yaktık, dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Ona çiğnle diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki, şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlara dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır. Ya Rabbi bizi gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir. Amin. Arvente, 3. pazar günün konusu Faftisçi Yahya'nın görevidir. Faftisçi Yahya ve Mesih İsa. Metnimize girmeden, metnimize başlamadan önce on söz olarak birkaç şey söylemek isterim. Yahya Yahudiye çölünde ailesinden, akrabalarından ayrı yaşıyordu. O dönemlerde çölde yaşayanların en çok hastalar, deliler veya çin çarpmış olanlar olduğu düşünülürdü. Kutsal kitaba göre Yahya'nın gıdası çekirge ve yaban balıydı. Sürekli oruç tutuyordu yani. Modayı da hiç takip etmiyordu. Kisisi deve tüyünden yapılmıştı. Saçlarını, sakalını tıraş etmediği için yakışıklı ve çekici bir adam görünmüyordu. Muhtemelen etkili ve güzel konuşma tarzını da kullanmıyordu. Sen bunun gibi adamı görmek için çapa gösterir misin? Herhalde gitmeden önce onun duyurduğu mesajı öğrenmek isteriz. O zaman ne öğretti, ne öğretiyor bu adam? Tövbe edin, günahlarınızı itiraf edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Oldukça sert sözler değil mi? Bunu duyunca onu görmeye gider misin? İsa tam şu soru halkaya sordu. Çöle ne görmeye gittiniz? Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Yahya çölde bir kimsenin oturduğu yerinde vaaz ettiği halde halk onun çevresinde toplaşıyordu. Acaba niye toplaşıyordu oraya? Bir kimsenin oturduğu yerinde. Belki Yahya'nın alışılmadık görünüşü meraklarını uyandırdı. Sıradışı görünüşü asıl mesajından daha ilginç idi. Veya belki mesajının kendi düşüncelerine uygun olduğunu öğrenmek istediler. Tanrı'nın sözüne uygun olması o kadar önemli değildi. Ama kendi düşüncelerine uygun olmalıydı. Veya belki dürüst olarak Yahya'nın kim olduğunu öğrenmek istediler. Ama mesajının güzel bir şekilde anlamlı olduğunu duymadılar. Ve bu yüzden Yahya'nın mesajı onları hayal kırıklığına uğrattı. Aynı zamanda Rab İsa'nın sorduğu bu soru güncel, her zaman geçerli bir sorudur. Mesela kiliseye niye geldik? Candan ve sıcak atmosferi yaşamak için mi geldik? İyi insanlar görmek için mi geldik? Ya siz garip bir pederi görmek için veya pederin verdiği vaaz değerlendirmek için mi geldiniz? Veya ben kendime şunu sorabilirim. Kendimi dinlemekten hoşlanmak için mi buraya geldim? Elbette bu kilise halkın sevkine uygun bir yer değil. O zaman çöle ne görmeye geldik? Tekrar Yahya ve onun mesajına bakalım. Affedilmemiş olarak kutsal Allah'a gidemezsiniz diye duyurdu bu adam. Gerçekten günahın temeli kötü yaptıklarda değil. Fakat günahlı olduğumuzdan dolayı günah yaparız. Günahsız olsak da hiç günah yapmazdık. Ama tam günahtan dolayı günah yapıyoruz. Bu yüzden Yahya'ya göre herkesin Tanrı'nın lütfuna ihtiyacı var. Herkesin. Elçi Pavlus Romalılara yazdığı mektupta şöyle diyor. İstediğim iyi şey yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum. Ama istemediğimi yaparsam yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Asis Pavlus böyle diyor. Evet arkadaşlar, bu anlamda hepimiz ölümcül hastalığa sahip oluyoruz. Hristiyanlar başlangıçtan beri bu nedenden dolayı ciddi bir probleme sahip oldukları için kiliseye geliyorlar. Tabii ki başka nerelerde var. Ama bu neren olmadan başka nerelerde anlamını kaybediyorlar. Bu yüzden gittiğiniz bir kilisede günah ile ilgili ve günahların bağışlanması ile ilgili hiç konuşulmazsa, o zaman yanlış bir yere gitmiş olursunuz. Çünkü birçok insan kendisinin Allah'ın önünde günahsız olduğunu düşünüyor. Bazen günah yapabildiğini teslim ediyorlar. Ama günahlı, günahkar değilmişmişler. Maalesef Hristiyanlar da sanki günahlı artık değilmişler gibi davranabilirler. Böyle insanlar kiliseye geldiğinde bir kamışı görmek için çöle gidenlere benzerler. Yerine ulaştığında hayal kırıklığına uğruyorlar. Belki sonunda bir araya gelmekten tamamıyla vazgeçiyorlar. Böylece doktora gitmekten vazgeçen hastalara benzerler. Yine de birçok insan kendisinin günahlı olduğunu bilerek, gerçek pişmanlık duyduğundan dolayı Yahya'ya uzak çöle gitti. Böylece Yahya'nın seslerini kabul edip, onun Tanrı'nın sesleri konuştuğunu kavradılar. Ve onlar hayal kırıklığına uğramadılar. Çünkü sert seslere rağmen Yahya'nın günah meselesine çözümü vardı. Şöyle ki bütün dünyanın günahını ortadan kaldıran Mesih. Çözüm buradadır. Günaha karşı tek bir ilaç odur. Bu yüzden Yahya, peygamberi Yeşaya gibi şöyle bağırdı. Bulma fırsatı varken, Rabbi arayın, yakındayken ona yakarın, öyle ki geldiğinde hazır olun. Bazı insanlar bunu duyunca, Yahya'ya gelip, gelecek olan sen misin, Mesih sen misin diye sordular. Ama Yahya onlara şu karşılığı verdi. Değilim. Benden sonra gelen, benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. Başka bir deyişle, ben önemli değilim. Onda size ne gerekiyorsa hepsi var. Yahya Allah tarafından özel bir göreve çağrılmış olduğunu biliyordu. Ama kendini alçaltıp Mesih'i yüceliyordu. Bu yüzden İsa onu yüksek bir makama getirdi. Kendini yücelten alçaltılacak ama kendini alçaltılan yüceltilecektir. Bugünün okuma metnimizde Yahya'nın tanıklık görevi daha şimdiden tamamlanmıştı. Kralın kendisini günah işlediğinden dolayı eleştiren Yahya hapishaneye atılmıştı. Orada sonunda şehit oldu. Dünya gerçeği söyleyenlere dayanamıyor. Ama bu olaydan önce Rab İsa topluluğa konuşarak ona saygılarını sundu. önce olarak İsa Yahya'nın peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan haberci olduğunu söyler. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Bundan başka kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır diye söylüyor. Ne kadar büyük bir onur. Kadından doğanlar arasından vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Tabii ki kadından normal bir şekilde doğanları kastediyor. İsa'nın kendisi bakir merenden olağanüstü bir şekilde beden aldı. Ama burada normal bir şekilde doğanları kastediyor. Fakat Yahya bu sözlerle çok büyük saygı gösteriyor. Yahya'nın üstün olmasına en azından iki neden var. Birincisi, diğer peygamberler Yahya ile ilgili önceden konuşuyorlar. İkinci olarak, eski ahitteye ait olan peygamberlerden hem fiziksel olarak hem de mesajına göre İsa'ya en yakın olan kişi Yahya'dır. İsa'ya yakın olan hakiki onura da layıktır. Yani görüyoruz ki büyüklük dıştan görkemle ve parlaklıkla ölçülen bir şey değil. Fakat gerçek büyüklük Tanrı'nın gözünde büyük olmak demek. Tanrı'nın gözünde büyük olmak. Yahudiler Mesih'in gelişinden önce olacak olan peygamber İlyas'ın geri dönüşünü bekliyordular. Aslında hala bekliyorlar. Yahudi aileler Fısıh bayramını kutladığında masaya ekstra sofra takımı koyulur. Kesatüfen İlyas gelirse yani. Çünkü peygamber Malakinin şu sözlerini hatırlıyorlar. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceği. Kuşkusuz ki onlar İlyas'ın kendisinin bedensel olarak geri dönmesini bekliyorlar. Hatırlayacağınız üzere İlyas ölümü görmeden göğe alındı. Bu yüzden onlar onun bedensel olarak geri dönmesini bekliyorlar. Ama şimdi İsa Yahya ile ilgili konuşarak gelecek olan İlyas odur diye söylüyor. Beklemenize artık gerek yok. İlyas bir türlü çişim verip maddileştirmekle Yahya'nın bedeninde yaşamıyordu. Konu o değil. Fakat Yahya İlyas'ın ruhu ve gücüyle kutsal ruhla dolu olarak Rabbin önünden gitti. İlyas gibi Yahya babaların yüreklerini papalarına döndürdü. Yani günahın ne olduğunu, ne kadar ciddi olduğunu ve günahtan dolayı bütün insanların Mesih'e muhtaç olduklarını belli etmekle Rabbin yolunu düzledi. Şu var ki, İsa'ya göre Yahya'nın şerefli makamının gayret şaşırtıcı sınırları varmış. Göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Gayet şaşırtıcı bir şey. En küçük olan ondan üstündür. Biliyoruz ki bütün yeni ahitte yaşayanlar, bütün İsa Mesih'e inananlar, zaten bu dünyada göklerin egemenliğinde yaşıyorlar. Şimdi bu egemenliğinde en küçük olan Aziz Yahya'dan bile üstünmüş. Bu nasıl mümkün olur? Bunun kişisel kutsallık ile ilgisi yok. İsa durumun göreve ilişkin olarak böyle olduğunu ifade ediyor. Göreve ilişkin olarak. Yahya Mesih'in geleceğini ve Tanrı'nın sonsuza dek süren yeni ahiti kuracağını duyuruyordu. Oysa yeni ahitte olanlar onun zaten geldiğini, günahlarımızı bağışlamak için çarmıha gerildiğini, ölümüyle ölümü yenip dirildiğini ve sonsuza dek övülmüş olacağını duyuruyorlar. Yeni ahitte olanların bütün müştesi vardır. Ve onların görevi bütün müştesinin duyurulmasıdır. Bu yüzden kardeşler, biz İsa'ya Yahya'dan daha yakın olarak yaşayabiliriz. Onu daha iyi tanıyabiliriz. Onunla gerçekten birleşebiliriz. Mesih İsa insanların arasına daha da gelip, kelamda ve sakramentlerde kendini verip kurtuluşu armağan ediyor. Bizim Rabbin sofrasımız vardır. Yahya'nın yoktu. Ayrıca Hristiyan faftis Yahya'nın faftisinden daha büyük olarak yaşam ve kutsal ruh veren faftisidir. Üstelik bizim Mesih'in verdiği büyük yetki özgür kılma yetkisimiz vardır. Bunların hepsi kilisede, cemaatte, Mesih'in ruhsal bedeninde bulabiliriz. Bütün İsa Mesih'te olan kutsalların en büyük şerefi, ismilerin gökte yazılmış olmasıdır. Ama bu büyük onur, gözlerden gizlenmiş onurdur. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Allah yasa usmanlarıyla ferisilere de kulaklar verdi. Ama ne Yahya'yı ne de İsa'yı kabul ettiler. Çünkü duymak istemediler. Dolayısıyla İnsanlar yetkinin peşinden koştuklarından dolayı habersiz kalmazlar. Fakat kulaklarını tıkadıkları için sair engerek gibi boş kalırlar. Bunun gibi insan hasta olmasına rağmen sanki sağlık olmuş gibi kendini hissettiriyor. Oysa vergi görevleriyle fahişeler İsa'ya inandılar. Dünya halk hatta aileleri tarafından terk edilenler onu kabul ettiler. Kendilerinin günahlı ve bundan dolayı kurtarıcıya muhtaç olduklarını kavradılar. Böyle bir insan hastalığına çare bulmaya çalışıyor. Böyle bir insan çölöye bile gidiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. O hayal kırıklığına uğramaz. Çünkü çöle gittiğinde orada canlandırıcı, vahay ve sağlık veren kaynağı bulur. Oradaki kaynaktan diri su çeker. Vaha kilisedir. Kaynak Mesih'in kendisidir. Vahadaki kaynağa sadece bir, iki ya da üç kere gitmek yetmez. Sürekli gitmek gerekir. Bugün İsa Mesih seni sıcak bir şekilde karşılamak istiyor. Böyle olarak gel. Tedavi etmesine izin ver. Çünkü o bu dünyaya senin için geldi. İlk Noel'de bu dünyaya senin için geldi. Bugün bu kiliseye senin için geldi. Amen.